Ayrım 19. 9. Bilge. Can Manay'ın adını bir daha asla kullanamazdı. Ama zaten artık kullanmasına da gerek kalmamıştı. Hastane polisi tanıyordu Bilge'yi. Hiç sevilmeyen bir mahkumu ziyaret ediyor gibiydi Bilge. Polislerin hepsi nefretle bakıyordu Murat'ın ziyaretçilerine. Murat'ın ağlayan annesini seyretmek, babasıyla göz göze gelip söyleyecek tek bir kelime bulamamak, okuldan tanıdığı diğerlerine üzerindeki şık kıyafete rağmen kamufle olmaya çalışmak katlanılırdı. Ama kafası kazınmış Murat'ı ağzındaki hortumla hareketsiz yatarken görmek her gün ölmek gibiydi. Etiyle yaptığı sohbetteki hafiflemesi şimdi daha da ağır bir suçluluk duygusu çöktürdü üstüne. 3 operasyona rağmen uyanmıyordu Murat. Beyninde şişme olduğundan kafatasını açıp basıncı almışlardı. Kurulun yarın sabah kararını açıklayacağını öğrenerek uzaklaştı hastaneden. Ulaşmak istediği bir hayalden, uzaklaşan biri gibi. Çaresizlik karşısında vücudun verebildiği en hızlı tepkiydi ağlamak. Hastaneden çıkarken kendisine bakanları umursamadan ağladı Bilge. Kahrolası davete geç kalmak üzereydi. Arabasına bindi. Sahip olmaya bile kıyamadığı değerli bir şeyin nasıl da vahşice yok edildiğini ve kendisinin onu korumak için hiçbir şey yapmadığını, o an ona olanların farkında bile olmadığını düşünüp mahvoldu. Sürekli aklına gelen görüntüler tekrar tekrar ve hızlanarak geçiyordu kafasından. Murat'ın eli sopalı 4 adam tarafından parçalanırcasına dövülmesinden daha ağır, acı veren nasıl bir düşünce olabilirdi ona aşık biri için? Salyasının sümüğe karışmasını önemsemeden, arkasında araç ya da insan olup olmadığına bakmadan bir hamleyle geri fırladı otoparktan. Direksiyonu çevirip aracı bağırtarak çıktı caddeye. Yola böyle fırladığı için kendisine korna çalan araçların varlığına dikkat etmeden sürdü arabasını. Sessizlik, daha doğrusu beynindeki sesler fazlaydı. Sesleri dindiremezse sanki beyni parçalanacaktı, aynı Murat'ın bedeni gibi. CD'ye basıp yola aktı. An Eternity adlı parça beynine indi. Sesler sustu ama görüntüler gitmedi. Müziğin etkisiyle sadece Murat'ın gülen yüzüne dönüştü. Yanaklarındaki çizgiler ne kadar da hayat doluydu. Yaşam dolu halleri geldi aklına. Onu ilk gördüğünde göz göze gelmişlerdi. Murat okulun bahçesinde otururken Bilge'nin kendisine odaklanmış şaşkın bakışına gözünü kırparak cevap vermişti. Bilge o gün hemen bakışlarını kaçırıp yoluna devam etmemiş olsa, o an gülümsemiş olsa, onunla o zaman konuşmuş olsa, onu gizli gizli izlemek yerine onu utanmadan dimdik bir yürekle tanımış olsa, ona kim olduğunu göstermiş, onu gerçekten görebilmiş olsa, düşünmeden, hesaplamadan, şanssızlığından korkmadan onu yaşamış olsa, ödevleri teslim aldığı o gün korkaklığı bırakıp ona kendini bırakmış olsa, İçindeki aşağılık kompleksinden kurtulmuş ve Murat'ın gözlerinin içine baka baka onu onunla paylaşmış olsa, ona onu sevdiğini söylemiş olsa, onun olmuş olsa, ona sahip olmuş olsa, bir an bile. Direksiyonu yumruklarken içinde büyüyen pişmanlıkta kayboldu Bilge. O pişmanlıktan kaçarcasına gaza bastı. Kendini en sol şeritte önünde kendisi kadar hızlı giden araca korna basarken buldu. Önündeki araç saat geçip yol verdi Bilge'ye. Bilge hızlandı. Uçarcasına bir öndekinin de kıçına yapıştı. Öyle aceleyle basıyordu ki kornaya, araçlar bir bir sağa geçip yol verdiler ona. Suratını sildi aceleci bir hamleyle ve bir küçük hareketle arabanın nasıl da savrulduğunu görünce direksiyona yapıştı yine. Vücudunda gezinen prolaktin ile adrenalin birleşip acayip bir duygu kokteyline dönüştüğünü deneyimliyordu. Prolaktin pek çok şeyin yanında ağlamamızı da sağlayan bir hormon. Bilge hem acı çekiyor hem de bu kadar hızlı gitmenin özgürlüğünde keyif alıyordu. Acıdan keyif almak mıydı bu? Hayır, acırken keyif almaktı. Kendi sınırlarını zorlamanın, anda olma farkındalığının keyfiydi bu. Her an ölebileceğini bilecek kadar an bir an yaşıyordu zamanı. Arkasında kendisine selektör yapan aracın ışığı aynadan yansıdı. Güneşin kızıllığına rağmen kararan havanın içinde aracın selektörü rahatsız ediciydi. Bilge yol vermedi. Gaza basıp hızlandı. Bu kadar hızlı giderken kimseye yol veremezdi. Zaten arkasındaki araç hızını görünce kesin pes edecekti. Ama öyle olmadı. Birkaç saniye sonra araç arkasına yapışıp yine selektör yaptı. Bilge hız ibresine bakmadan gazı topukladı. Hızının 150'yi geçmek üzere olduğunu görmedi. Görse de önemsemezdi. Ama arkasındaki araç da hızlandı. Bir kez daha selektör yaptı. Bilge 180'e çıktığında dikkati önünde uzanan yola, arkasından gelen aracın dikiz aynasındaki görüntüsü arasında paylaşılmıştı. Arkasındaki araç yine hızlandı ama Bilge'ye yaklaşmak yerine sağa kaydı. Bilge inanamadı bu kadar hızlı giderken arkasındaki aracın kendisini sağlamak istediğini. Dişlerini sıktı. Bugün kimseye yol vermeyecekti hayatında ilk defa. Gözü arkasından sağa geçen araçta yine gazladı. İleride olmasına rağmen hızla yaklaştığı önündeki araca aceleyle selektör yaparak onu sağa kaydırdı. Arkasından kendini geçmek isteyen aracın önünü böyle kesmiş oldu. Ama aracın bir hamle daha sağa kaydığını gördü. Bir an karar vermeye çalıştı. Bir sonraki çıkıştan mı çıkacaktı? Ama araç hızlanıp önündeki aracı geçip tekrar sola bir hamle yapmış ve yine yanına gelmişti. Resmen Bilge'yi geçmeye çalışıyordu. Bilge yine gaza bastı. Bir hapşırmasının dahi aracı kontrolden çıkarabileceğini bilerek ama korkusuz. İçinde hissettiği tüm korkuları Murat'ın yattığı odada bırakarak çıkmıştı o hastaneden. Artık ne olabilirdi ki? Murat zaten ölmüştü. Beynindeki düşüncenin farkına varır varmaz kafasını silkeledi. Ölmemişti, yoğun bakımdaydı ve gaza yüklendi. Öndeki aracın kendisine yol vermesini beklemeden sağa kayıp kendini geçmeye çalışan aracın önüne atıldı. Ve hızlanıp 3 araç geçtikten sonra sola kaydı. Önü 700 metre kadar daha açıktı. Gecenin karanlığında aynadan geride kalan araca bakarken bir anda en sağ şeritten bir aracın 3 metre önde sol şeride geçtiğini gördü. Bu o manyak olmalıydı. Nasıl yapmıştı bunca arabanın arasından sıyrılıp önüne geçmeyi? Bilge sağa kaydı. Akan trafiğin arasında en hızlı hareket eden bir o vardı. Önüne geçen aracı geçti ve sola sinyal vererek kaçırmak üzere olduğu çıkışı seçti. Otobandan çıktığında sakinleşmişti. Davetin yapılacağı gösteri merkezine geldiğinde iyice yavaşladı. Saatine baktı. Canmanı'nın gelmesine yarım saat daha vardı. İçeri girip toparlanmalıydı. Suratını sildi, burnunu temizledi. Aracı merkezin arka tarafındaki çıkışta bekleyen VIP valisine verdi. Davete gelen herkes VIP'ydi ama ev sahipleri için hazırlanan bu arka çıkış Canmanay ve kanal sahibine aitti. Arka taraftan içeri girip hemen lavaboya gitti. Suratını yıkadı, kuruladı. Kızarmış gözlerini kalın camlı büyük gözlüklerin arkasına sakladı. Saçını basitçe topladı. Nasıl göründüğü önemli değildi. Sadece etrafındakilere rahatsızlık vermeyecek sıradanlıkta olması yeterliydi. Her zamanki gibi. 10. Duru ve Can Manay. Başka bir zamanda olsa, yani dengede olmasa böyle bir organizasyonun ev sahibi olduğu için gurur duyabilirdi Can Manay. Ama dengenin verdiği farkındalık uyuşturulamaz, insan kendini adım adım ikna edip kandıramazdı. Gurur duyulacak hiçbir şey olmadığını, burada toplanan herkesin şeytanla anlaşma yaptıkları için burada olabildiğini bilerek yürüdü. Kolundaki durusunu böylesi çirkin insanların arasına soktuğu için kendinden nefret ederek. Ama onu bu partiye de getirmemesi imkansızdı artık. Belki de bugün dengeye gitmek için iyi bir gün değildi. Bu kadar farkındalık ağır gelmişti. Keşke şu an dengede olmasaydım diye düşünerek insanları selamladı yol boyunca. Daha şimdiden dengesini kaybetmiş gibiydi. Masalarına yaklaşmışlardı ki büyük kanallardan birinin genel yayın yönetmeninin kolunda Arzum Unsur'la karşılaştılar. Arzum, Can Manay'ın evindeki yemekten beri görmemişti Can'ı. Ne de Duru'yu. Magazin haberlerini saymazsak tabii. Ama Can anlaşmasına sadık kalmış, Arzum'un istediği gibi yurt dışından getirdiği programları satabilmesi için onu Utku'ya paslamıştı. Arzum yaptığı programlar sayesinde kuracağı medya krallığının daha en başındaydı. Can ve Duru'yu birlikte görmeye şaşırmadı bile. Kafasıyla selam verip kocaman gülümsedi onlara. Can Duru'nun suratında bir kıskançlık görme umuduyla Duru'ya baktı. Duru kendisine odaklanan Can'a istediği keyfi vermeyecekti. İçinde en ufak bir kıskançlık olmadığını gösteren bir samimiyetle selamladı Arzum'u. Nihayet masalarına vardıklarında Zeynep gelip selamladı onları. Can hemen Bilge'yi sordu. Yapacağı konuşmanın notları ondaydı. Zeynep birazdan burada olacağını söyleyip rahatlattı Can Manayı. Duru'ya selamını verip uzaklaştı. Bu gece Duru'yu yalnız bırakmamasıyla ilgili verdiği talimatlardan sonra neredeydi bu kız? Duru'nun bir kuğu gibi incecik boynuna kaydı gözleri. İncilerle bezenmiş kumaş tarafından kaplanmış boynu ne kadar da narindi. Bu gece geçecek, Duru'yla arasındaki bağı kurmak için ne gerekiyorsa yapacaktı. Böyle düşünürken yanında birinin dikildiğini hissetti. Döndüğünde Bilge'yi gördü. Can'ın seçtiği, Zeynep'in aldığı elbiseyi giymişti. Omuzlarında kalın askıları olan, köprücük kemiklerini ortaya çıkaran kare bir kesimle sınırlandırılmış dekoltesi açık değildi. Bele kadar dar inip kalçadan sonra hafifçe bollaşan siyah kumaş etiğinin alt kenarında beyaz bir şeritte son buluyordu. Bilge'ye yakışmıştı. En azından göründüğü kadar memesiz olmadığını anlatıyordu. Tabii o sırta yapışmış gibi duran kambur duruşu olmasa. Kalın gözlüklerinin arkasından Emir beklercesine bakarken merhaba dedi Can'a. Gözleri kıpkırmızıydı. Acaba neden ağlamıştı? Hastanedeki arkadaşı yüzünden olmalıydı. Neyse bir önemi yoktu. Can Bilge'yi gördüğünde ilk defa mutlu oldu ve Duru'yla tanıştırdı. Bilge tanıyordu Duru'yu. Onu gördüğü o ilk günü nasıl unutabilirdi ki? Gösteri merkezinin yapılması planlanan o tepedeki duruşunu, tepeden aşağıya inerkenki çevik sıçramalarını. Duru'ysa yapmacık olmasını umursamadığı bir gülümsemeyle karşıladı Bilge'yi. Can Bilge'ye Duru'yu yalnız bırakmamasıyla ilgili yaptığı konuşmayı hatırlatan bir bakış atıp Duru'yu omzundan öptü. Duru sakince ona dönüp gülümsedi. Yerinde otururken kendisini merak etmemesini, misafirlerle ilgilenmesini söyledi. İç acıdı Can'ın o an. Duru'nun samimiyeti kamuflaj olarak kullanılabilmesi acıtıcıydı. Kendisi gibi. Duru Bilge'ye yanına oturmasını işaret etti. Madem Can Manay bir gardiyan getirmişti, onunla biraz eğlenebilirdi. Can ülkenin en tehlikeli konuklarını, emirlerine amade olduğunu gösteren bir üslupla selamlarken, Duru ve Bilge öylece oturdular yan yana. İlk konuşan Duru oldu. Bilge'ye ne zamandır Can'la çalıştığını sormuştu. Bilge'nin vereceği cevabın kendisini sersemleteceğini bilmeden. Deniz Bey'le yaptıkları proje hazırlığından beri dedi Bilge. Duru Bilge'nin kendisini iğnelemeye çalışıp çalışmadığına baktı. Bilge'nin suratındaki dürüstlüğü gördü. Kalın gözlüklerine rağmen kızarmış gözlerini fark etti. Buraya gelmeden önce ağlamış olduğunu anladı. Bilge de Duru'nun ifadesindeki sarsıntıyı fark etti hemen. Affedersiniz, sizi üzmek istemedim. Çok zor olduğunu biliyorum dedi. Duru şok içindeydi. Ne diyordu bu kız? Çok zor olduğunu biliyorum da ne demekti? Duru kıza bakmakla soru sormak arasına gidip geldi. Kızamazdı. Oyunun en büyük kuralıydı bu. Ayrıca partiye yeni gelmişlerdi ve her şeyin planlandığı gibi gidebilmesi için sakince burada oturması şarttı. Sesindeki hesap soran tonu kısmadan sordu. Neden bahsediyorsun? Bilge Duru'ya döndü. Endişeli görünüyordu. Sakince cevapladı. Sizi kızdırmak istemedim. Sadece üzgün görünüyorsunuz. Deniz Bey farklı biriydi. Onu sevmiyor olmanız imkansız. İnsanın sevdiği birini artık görememesinin nasıl olduğunu biliyorum. Anlıyorum, dedi. Duru bu kalın gözlüklü kızın bu sohbeti açması için Can tarafından görevlendirildiğine emin olacaktı ki Bilge endişeyle ben sosyal sohbetleri becerebilen biri değilim. Bundan Can Bey bahsetmezseniz benim için bir iyilik yapmış olursunuz dedi ve önüne döndü. Ne kadar çalıştın Deniz'le diyerek Duru temkinli sohbete devam etti. Onun çok özel biri olduğunu anlayacak kadar. Deniz Bey gidene kadar sanat merkezi projesinde çalıştık. Diye açıkladı Bilge. Duru dönüp Bilge'nin suratına baktı. Bilge'de hiç oyun yok gibiydi. Kaşlarını çatıp sandığın kadar da özel değildi. Keşin tekiydi dedi. Söylediği her kelimeyle kendi kalbine bıçak sapladığını hissederek. Bilge Duru'nun sakladığı acıyı sanki fark etti. Söylediklerimizin çok az zaman hissettiklerimizi ifade edeceğini biliyordu. Eliyle Duru'nun omzuna dokundu. Onu teselli edercesine. Duru dikleşti. Hemen kafasını çevirip kendisine konan şaraptan bir yudum almadan önce ''Sen niye ağladın?'' diye sordu Bilge'ye hiç bakmadan. Bilge dondu. elini çekti, kafasını öne eğdi, suskunca bekledi. Duru ona döndüğünde kızın ağlamak üzere olduğunu fark etti. Cana yaklaştığından beri insan olmayı unutmuş gibi hissetti. Kendisine kızdı. Yanında acı çeken biri vardı. Elini Bilge'nin bacağına koydu. Yavaşça ona eğilip, ülkenin tüm timsahları burada. Ağlayıp insan olduğumuzu belli edersek sonumuz açık büfe olur. Ona göre dedi. Bilge burnunu çekti yavaşça. Kafasını kaldırıp Duru'ya baktı. Birbirlerinin gözlerinin içine bakarken ikisi de bir diğerinin ne kadar yaralı olduğunu düşünüyordu. Duru göz kırptı. Bilge, bu timsahların otobur olduğunu sanmıyorum. O yüzden açık büfede bana yer yok gibi gözüküyor, dedi. Duru kızın espriye karşılık vermesine şaşırmıştı ve gülümsedi. Projeye ne oldu diye sordu fısıldayarak. Bilge gözlüğünü silerken aynı fısıltıda cevap verdi. Deniz Bey gidince proje iptal oldu ama yapılsaydı bambaşka bir merkez olacaktı, dedi. Kafasını kaldırıp etrafındaki bürokratları ima ederek bunların asla yapamayacağı bir şey. Gözlüklerini takarken konuşmaya devam etti. Şimdi depoda diğer çöplerin yanında duruyor maket. Ama ben arada bir gidip bakıyorum. İnsanı uyaran bir etkisi var. Burada mı, diye sordu Duru şaşırarak. Bilge başını sallayıp depoda, dedi. Görmek istiyorum, bana gösterebilir misin, dediğinde Bilge ile yine göz göze geldiler. Duru'nun çatık kaşları altında kararlılıkla parlayan gözleri çok netti. Ne istediğinden emindi. Fısıldadı. Kimse bilmeden, lütfen. Bilge başına çok büyük bir iş açmak üzere olduğunu düşünerek şimdi mi, diye sorarak zaman kazanmaya çalıştı. Duru ona dönüp gözlerini Bilge'ninkilerden kaçırmadan elini sıkıcı tuttu. Bilge, ben yalan söyleyemem. Sorulursa, dediğinde Duru, sorulmayacak. Asla, söz veriyorum, dedi. Bakışları hala Bilge'nin gözlerinde, eli hala aynı sıkılıkta elindeydi. Duru Bilge'nin elini bırakmadan kalktı. Bilge onu takip etmek zorunda kaldı. Kanalın genel yayın yönetmeniyle sohbet eden Can'a doğru yürüdüler el ele. Duru Can'dan öğrendiği gülümseme maskesini suratına takıp, Bilge bana stüdyoları gezdirecek, diye fısıldadı Can'ın kulağına ve dudaklarını çekmeden hafifçe dokundurdu ona. Can bu dokunuşun etkisiyle nefes aldı. Duru çekilirken Bilge'ye baktı. Tamam, dedi tereddütle ve salondan çıkmalarını izledi. Duru yürürken kıvrılan kalçalarına kaydı gözü. Bu gece de ona dokunamazsa çıldıracaktı. Hemen dönüp masaya baktı. Duru'nun çantası, telefonu hala masanın üzerindeydi. Zaten kendisinden habersiz binadan çıkması mümkün değildi. Duru'nun böyle oyalanması iyiydi. Duru'nun varlığıyla dolan düşüncesinden sıyrılıp salona geri döndü. Etrafındaki insanlara baktı. Can hiç girmemişti siyasete ama şu son günlerde ayaklanan halk yüzünden ondan da üzerine düşmesi yapması istenmişti. Program açılışında baş kaldıranları yermeli ve televizyon kanallarıyla sistemli bir şekilde uyuşturulan halka her zamanki yalanları söyleyerek haklının haksız, haksızın haklı gibi anlaşılmasına katkı sağlamalıydı. Sistemi korumak onun da göreviydi. Ne de olsa bu sistem onu buraya kadar yükseltmişti. Karşılama konuşması yapmak için sahneye çağrıldığında Duru'nun salonda olmamasına sevindi. Birazdan yapacağı yalaka konuşmanın kadın tarafından dinlenmemesi rahatlatıcıydı. 11. O an ada. Duru'nun gidişi ve Can Manay'ın konuşma için sahneye çıkışı, Tugay'ın ayağa kalkıp abartılmış bir coşkuyla Can Manay'ı alkışlaması. Ada kim olduklarını dahi bilmediği bu insan kalabalığının içinde kendi sahteliğine yabancılaşarak katıldı Tugay'ın alkışına. Duru ile aynı mekanda olmanın verdiği sıkıntıyı kalbinden atmak için derin nefes alarak çarptı ellerini. Ellerinin birbirine vurmasının acısından hınçalarak ve Duru'yu bir daha asla görmemeyi dileyerek. 12. O an Göksel. Suratındaki gaz maskesi rahatsız ediciydi ama eline geçirdiği çocuğu tokatlamasını engelleyecek kadar da değil. Gazlığın iki büklüm olan çocuğa vururken ekipteki 4 kişinin diğer çocuğu tekmeleyip yumruklamasına baktı. İşlerin kontrolden çıkmak üzere olduğunu anladı. Geçen ayki olay tekrarlanmamalıydı. Öyle demişti Egemen Amir. Kırın ama öldürmeyin, de emir. Elindeki çocuğu saldı. Ekibin arasına girip yerdeki büklüm kanlar içindeki çocuğu kolundan çekip aralarından aldı. Kendisi de göstermelik bir tekme atıp beyaz gömlekleri ilerideki tokağa işaret etti. "Dört kişiler çabuk!" diye bağırdı. Ekiptekiler koşarak Göksel'in gösterdiği sokağa daldılar. Göksel yerde bıraktığı çocuğun kendilerini köşeden izleyen bir grup tarafından taşınmasına baktı. Ekibin peşinden giderken. O an içinde adanın müziğini dinlemenin hevesinden başka hiçbir duygu hissetmiyordu.